Ayrım 35.
Peygamberimiz Hazretlerinin göğe yükselişinde çevresini saran melekleri, Zuhal yıldızını temsilen koyu tenli, altı kollu, uzun sakallı ihtiyarı, bebek Rüstem'in annesinin ve dadılarının bakışları altında sedef kakmalı beşiğinde huzurla uyuyuşunu gördük. Dara'nın İskender'in kucağında acıyla ölüşünü, Behram Gür'ün Rus prensiyle kırmızı odaya kapanışını, Siyavuş'un burnunda gizli bir imza taşımayan bir kara atla ateşten geçişini, oğlu tarafından öldürülen Hüsrev'in kederli cenazesini gördük. Ciltleri hızlı hızlı seçip bakarken Üstad Osman bazen bir nakkaşı tanıyıp bana gösteriyor, çiçekler arasına, bir viranenin kuytuluğuna ya da cinin saklandığı kara kuyunun bir köşesine mahcubiyetle gizlenmiş bir imzayı bulup çıkarıyor, imzalara, ketebelere bakıp kimin kimden ne aldığını açıklıyordu. Bazı ciltlerde birkaç sayfa resme rastlarız diye uzun uzun sayfa çeviriyordu. Bazen uzun sessizlikler oluyor, yalnızca sayfaların belli belirsiz hışırtısını işitiyorduk. Bazen de Üstad Osman ya diye bir nida çıkarıyor da ben onun neye şaştığını anlayamayıp susuyordum. Bazı resimlerdeki sayfa düzenini, ağaçların ve süvarilerin istifine başka ciltlerde, başka hikayelerin, başka meclislerinde de rastladığımızı resimleri açıp bana göstererek hatırlıyordu. Nizami'nin Hamsesi'nin ta Timur'un oğlu Şah Rıza zamanında, yani neredeyse 200 yıl önce yapılmış bir cildindeki bir resimle, Tebriz'de 70-80 yıl önce yapıldığını söylediği bir başka ciltteki bir resmi birbirleriyle karşılaştırıyor ve nakkaşların birbirlerinin eserini hiç görmeden aynı resmi çizmelerindeki hikmeti soruyordu bana ve sonra cevabı kendi veriyordu. Nakşetmek hatırlamaktır. Eski ciltleri açıp kapayarak harikalar karşısında kederlenip, çünkü artık kimse böyle resmedemiyordu, beceriksizler karşısında neşelenerek, çünkü aslında bütün nakkaşlar kardeştik, nakkaşın hatırladığı şeyi, eski ağaçların resimlerini, melekleri, şemsiyeleri, kaplanları, çadırları, ejderhaları ve kederli şehzadeleri göstererek şunu ima ediyordu. Bir zamanlar Allah dünyayı en eşsiz haliyle görmüş ve gördüğü şeyin güzelliğine inanarak onu kullarına bırakmıştı. Biz nakkaşların ve nakşı severek ona bakanların işi, Allah'ın görüp de bizlere bıraktığı bu harika manzarayı hatırlamaktı. Her kuşak nakkaşın en büyük ustaları, bütün hayatlarını koyup gözlerini kör edene kadar çalışarak, bir büyük gayret ve ilham ile Allah'ın görün dediği bu harika hayale ulaşmaya, onu nakşetmeye çalışıyorlardı. Yaptıkları iş, insanın altından yapılmış kendi hatıralarını hatırlamasına benziyordu. Ama ne yazık ki, en büyük üstadlar bile tıpkı yorgun ihtiyarlar ve çalışmaktan kör olmuş büyük nakkaşlar gibi o harika resmin ancak şurasını burasını belli belirsiz hatırlayabiliyorlardı. Birbirlerinin eserlerini hiç görmemelerine ve üstelik aralarında yüzlerce yıl olmasına rağmen eski üstadların bir ağacı, bir kuşu, hamamda yıkanan bir şehzade ile kederli bir genç kızın pencerede duruşunu, zaman zaman bir mucize gibi birbirleriyle tıpatıp aynı çizmelerinin nedeni buydu. Çok sonra hazine odasının kızıl ışığı hafifçe karardıktan ve dolapta Şah Tahmasp padişahımızın dedesine yolladığı hediye kitapların hiçbirinin olmadığı anlaşıldıktan sonra Üstad Osman aynı mantığı hatırladı. Bazen bir kuşun kanadı, yaprağın ağaca tutunuşu, saçağın kenarının kıvrılışı, bir bulutun havada duruşu, bir kadının gülüşü ustadan çırağa, kuşaklar boyunca gösterilerek, öğretilerek, ezberlenerek asırlarca saklanır. Üstad Nakkaş, kendi üstadından öğrendiği ve bir kalıp olduğuna inandığı için, Kur'an-ı Kerim'in değişmezliğine inandığı gibi, kalben inanıp, Kur'an-ı Kerim ezberler gibi hafızasına nakşettiği bu ayrıntıyı hiç unutmaz. Ama unutmaması, Usta Nakkaş'ın bu ayrıntıyı hep kullanacağı anlamına hiç gelmez. Nakkaşın içinde göz nuru döktüğü nakkaşhanenin yanında resmettiği huysuz ustanın alışkanlıkları, renk zevki ve padişahın keyifleri bazen nakkaşın bu ayrıntıyı resmetmesine izin vermez de bir kuşun kanadını ya da kadının gülüşünü ya da bir atın burnunu deyiverdim ben. Ya da atın burnunu dedi Üstad Osman hiç gülümsemeden. Ruhun derinliklerine sindiği gibi nakşetmez de o büyük üstad. O ara çalıştığı nakkaşhanenin alışkanlıkları içerisinde herkesin yaptığı bir şekilde çiziverir. Anlıyor musun? Şimdiye kadar pek çok nüshasını elden geçirdiğimiz Nizami'nin Hüsrev ile Şirin'in Şirin'i tahta gösterir resimli bir sayfasında saray duvarının üstünde taşa kazınmış bir yazıtı okudu. Yüce Allah'ım, soylu padişahımızın, adil hakanımızın, Muzaffer Timur Han'ın oğlunun gücünü, hükümdarlığını, ülkesini koru ki hem mutlu olsun, sol taşa yazılmış, hem de zengin, sağ taşa yazılmış. Nakkaşın atın burnunu hafızasına kazındığı gibi yaptığı resimleri nerede bulacağız biz diye sordum daha sonra. Şah Tahmasp'ın hediye yolladığı efsane Şehname cildini bulmamız lazım dedi Üstad Osman. Nakşın yapılışına Allah'ın katıldığı o güzel, eski, efsane zamanlara gitmemiz lazım. Daha pek çok kitaba bakacağız. Üstad Osman'ın asıl amacının tuhaf burunlu atları bulmak değildi. Yıllardır bu hazine odasında bütün gözlerden uzak uyumakta olan bu harika resimlere elden geldiğince çok bakabilmek olduğunu aklımdan geçirdim. Evde beni bekleyen Şeküre'ye beni kavuşturacak ipuçlarını bulmak için o kadar sabırsızlanıyordum ki, büyük üstadın buz gibi hazine odasında mümkün olduğu kadar çok kalmak isteyebileceğine inanmak istemiyordum. Böylece ihtiyar cücenin göstermesiyle başka dolaplar, başka sandıklar açıp resimlere bakmaya devam ettik. Bazen hepsi birbirine benzeyen resimlerden bıkar, Hüsrev'in kasrının penceresinin altına Şirin'i görmeye gelişini bir daha görmek istemez. Hüsrev'in atının burnuna bile göz atmadan üstadın yanından ayrılır, mangalın yanında kendimi ısıtmaya çalışır ya da hazinenin birbirine açılan diğer odalarındaki korkutucu kumaş, altın, ganimet ve silah ve zırh yığını arasında saygı ve hayranlıkla yürürdüm. Bazen de Üstad Osman'ın çıkardığı bir sesten ve yaptığı bir el hareketinden bir cildin içinde yeni bir harikanın ya da evet tuhaf burunlu bir atın en sonunda bir sayfada belirdiğini hayal ederek onun yanına koşar, ta Fatih Sultan Mehmet zamanından kalma bir uşak halısının üzerine kıvrılmış oturan üstadın hafifçe titreyen elleri arasında tuttuğu sayfaya bakınca şimdiye kadar benzerini hiç görmediğim bir resimle Hazreti Nuh'un gemisine şeytanın sinsice binişiyle karşılaşırdım. Timur zamanından ta Kanuni Sultan Süleyman'a kadar çeşit çeşit devletin tahtında oturmuş yüzlerce şahın, kralın, padişahın, sultanın, ceylanlar, aslanlar, tavşanlar arasında mutluluk ve neşeyle avlanışını seyrettik. Bir devenin arka diz kapaklarına bağladığı tahtaları basamak yapıp bir çare hayvanın ırzına geçen arsızdan şeytanın bile parmak ısırıp utandığını gördük. Bağdat yoluyla gelmiş Arapça bir kitapta efsane kuşun ayaklarına tutunup denizleri süzülerek aşan tüccarın uçuşunu gördük. Ondan sonraki cildin kendiliğinden açılan ilk sayfasında Şeküre ile benim en sevdiğimiz meclisi, Şirin'in ağaca asılı resmine bakıp Hüsrev'e aşık oluşunu gördük. Bir filin sırtına yerleştirilmiş makaralar, toplar, kuşlar ve küçük Arap heykellerinden yapılmış karmaşık bir saatin iç işleyişini canlandırır resmi görüp zamanı hatırladık. Ciltten cilde, bir resimden bir diğerine daha böyle ne kadar baktık çıkaramıyordum. Sanki baktığımız resimlerin ve hikayelerin gösterdiği hiç değişmez, akmaz altın bir zaman bizim hazine odasında yaşamakta olduğumuz küflü ve nemli zamana karışmıştı. Asırlar boyunca onca şahın, şehzadenin, hanın, padişahın nakkaşhanesinde göz nuru dökülerek resmedilmiş sayfalar sandıklarda saklandıkları onca yıldan sonra sanki çevremizi saran miğferleri, kabzası elmaslı kılıçları ve hançerleri, zırhları ta Çin'den gelmiş fincanlarla tozlanmış narin utları, bir eşlerini gerçekten resimlerde gördüğümüz incili yastıklarla kilimleri ve çeşit çeşit atları harekete geçirerek canlanacaklardı. Asırlar boyunca binlerce nakkaş hep aynı resimleri gizlice, usulca yaparak şimdi anlıyorum ki, alemin gizlice, usulca başka bir aleme dönüşmesini resmetmişler. Büyük üstadın ne demek istediğini bütünüyle anlayamadığımı itiraf ederim. Ama Buhara'dan, Herat'tan Tebriz'e, Bağdat'a ve ta İstanbul'a son 200 yıl boyunca yapılmış binlerce resme üstadımın gösterdiği dikkat, atların burun deliklerinde bir işaret aramaktan çok ötelere geçmişti artık. Biz bu topraklarda birkaç asırdır resim ve nakış yapan bütün üstadların ilham, hüner ve sabrına bir çeşit kederli hayranlık töreni yapıyorduk. Bu yüzden akşam namazı vakti hazine odasının kapıları açılırken Üstad Osman bana dışarıya çıkmak için hiçbir isteği olmadığını, burada sabaha kadar mumların ve kandillerin ışığında resimlere bakarsa ancak padişahımızın kendine verdiği görevi hakkıyla yerine getireceğini söylediğinde, içime ilk doğan onunla ve cüceyle birlikte burada kalmak oldu ve bunu ona söyledim. Kapı açılıp üstadım bu kararımızı bizleri dışarıda beklemekte olan ağalara bildirip hazinedar başından izin istediğinde ben hemen pişman oldum. Şeküre ve ev gözümde tutuyordu. Geceyi tek başına çocuklarla nasıl geçireceklerini, kepengi tamir edilen pencereleri nasıl sıkı sıkıya kapayacaklarını düşündükçe diken üzerinde oturuyordum. Hazine odasının tek kanada açık kapısının aralığından belli belirsiz bir ses içindeymiş gibi gözüken Enderun avlusunun ıslak ve büyük çınarları ve o mutlu bahçede padişahımız işitip rahatsız olmasınlar diye aralarında sağırların el işaretleriyle konuşan İki genç iç oğlanın hareketleri beni dışarıdaki harika hayata çağırdı. Ama utanç ve suçluluk duygularıyla hareketsiz kaldım. 50. Biz iki aptal. Padişahımız Hazretlerinin ecdadının yüzlerce yılda yüzlerce memleket fethedip yağmalayarak doldurduğu hazinelerinin en gizli köşesindeki bir murakka ciltte Çin'den, Semerkant ve Herat'tan gelen sayfalar arasında biz ikimizin de resminin bulunduğu yolundaki söylentiler büyük ihtimal Cüce Cezme Ağa tarafından nakkaşlar bölüğüne kadar yayıldığına göre biz de kendi hikayemizi kendi üslubumuzla artık anlatırsak şu güzel kahveyi dolduran seçkin kalabalıktan alınacak kimse çıkmaz inşallah. Ölümümüz üzerinden 110 yıl zındık ocağı, şeytan yuvası, tekkelerimizin ıslahı bile mümkün değil ve zaten acem yanlısı diye kapatılması üzerinden bir 40 yıl geçti. Ama bakın karşınızdayız. Niye? Çünkü Frank tarzında resmedildik de ondan. Bu resimde görüldüğü gibi bir gün biz iki aptal padişahımın memleketinde bir şehirden diğerine yürüyorduk. Yalın ayak, başı kabak, yarı çıplak, üzerimizde birer yelekle geyik postu, belimizde birer kemer, elimizde ucu kıvrık sopamız, boynumuzdan sarkan zincire takılı keşkül çanaklarımız, bir de birimizde odun kesecek balta, öbürümüzde de keşkülümüze Allah ne verirse girdiğinden yemek için kaşık. Şimdi güzel dostum, sevgilim, biraderimle her zamanki tartışmaya vermiştik kendimizi. Kaşığı önce hangimiz eline alıp keşkülden yiyecek, yok önce ben, yok önce sen diyorduk ki bir çeşme başı konak yerinde Frank gezgini tuhaf bir adam bizi durdurdu. Her birimize birer gümüş Venedik sikkesi verdi. Resmimizi yapmaya başladı. Frank'tir, tuhaftır. Sanki padişahımızın çadırıymışız gibi bizi kağıdının tam ortasına yerleştirmiş, yarı çıplak halimizle resmediyordu ki hemen aklıma geldi. Can yoldaşıma da söyledim. Gerçek birer yoksul, dilenci kalenderi dervişi gibi gözükmek için gözlerimizin karalarını içeri, aklarını dışarı çevirip kör gibi bakmaya başladık. Bu durumda derviş tabiatıyla dışarıdaki alemi değil, kafasındaki alemi seyreder ki kafalarımız esrarlı olduğundan manzara içeride çok daha hoştu. Meğer dışarıdaki manzara daha da bozulmuş. Çünkü bir hoca efendinin bağırıp çağırdığını işittik. Aman şimdi yanlış anlaşılmasın. Hoca efendi dedikse bir hafta önce bu güzel kahvede yanlış anlamışlar. Bu hoca efendi asla Erzurumlu vaiz Nusret Hoca Hazretleri olmadığı gibi babası belirsiz Husret Hoca da değil. Ağaç üzerinde şeytanla düzüşen Sivaslı Hoca da değil. Çünkü her şeyi kötüye yoranlar demişler ki eğer Hoca Efendi Hazretlerine bir daha dil uzatırsa biz Meddah Efendi'nin dilini keseriz, kahvesini de başından aşağı geçiririz. 120 yıl önce kahvede olmadığından bizim hikaye ettiğimiz Hoca Efendi'nin de burnundan öfke tutuyordu. Niye bunları resmediyorsun be Frank kafiri diyordu. Hırsızlık ederek, dilenerek gezen bu rezil kalenderiler esrar çeker, şarap içer, birbirlerini becerir ve şu yarı çıplak hallerinden belli namazdır, duadır, evdir, ailedir, yurttur bilmez dünyanın kabahatidirler. Şu bizim güzel memleketimizin o kadar güzelliği varken niye bu fenalığı resmediyorsun? Bizlere fenalık olsun diye mi? Hayır. Sizin fena halinizin resmi daha çok para ettiği için, dedi de kafir. Biz iki aptal nakkaştaki bu aklın gücüne şaştık. Daha çok para etse şeytanı da güzel gösterir misin diye hoca efendi kurnazca bir tartışmaya çekmeye çalıştıysa da şu resmimizden de anlaşılacağı gibi Frank nakkaşı has sanatkardı. Kuru gürültüye değil esere ve paraya takmıştı aklını. Ona kulak asmadı. Böylece bizi resmetti. Resmin atının terkisindeki cilbende yerleştirdim. Kafir ülkesine geri döndü. Ama Osmanlı'nın muzaffer ordusu Tuna Nehri kıyısındaki o şehri de fethedip yağmaladığı için bizler haydi gerisin geriye İstanbul'a hazine odasına geldik. Oradan da baka baka istinsah edilip bir gezi defterden bir başka kitaba ve nihayet geldik kahvenin cana can katan bir iksir gibi içildiği bu mutlu kahvehaneye. Şimdi resim, ölüm ve alemdeki yerimiz konusunda kısa bir açıklama. Demin sözünü ettiğimiz Konyalı Hoca Efendi, vaazlarını yazdırıp toplattığı kalın kitabının bir yerinde şöyle buyurmuşlar. Kalenderiler alemin fazlasıdır. Çünkü alemde insanlar, 1 beyler, 2 tacirler, 3 çiftçiler, 4 sanatkarlar olmak üzere 4 sınıfa ayrılırlar. Bunlar hiçbirinde yoktur. O halde fazladırlar. Bir de şöyle buyurmuş. Bunlar çift gezer ve hep ellerindeki tek kaşıkla hangimiz ilk çanaktan yiyecek diye tartışırlar ki asıl meseleleri ilk kim kimi becerecek tartışmasına sinsi bir telmihtir de bilmeyenler anlamadan güler. Aman yanlış anlaşılmasın. Hoca Hazretleri bizimle ve bütün güzel oğlanlar ve çıraklarla ve nakaşlar takımıyla aynı yolun yolcusu olduğu için sırrımızı anlamış. Ama asıl sır şudur. Frank kafiri resmimizi yaparken öyle tatlı tatlı ve öyle bir dikkatle bakıyordu ki bize, biz onu ve onun tarafından resmedilmeyi sevdik. Alime çıplak gözle bakıp gördüğünü resmetmek gibi yanlış bir iş yapıyor. Böylece bizim gibi aslında gözü göreni kör çiziyordu. Ama aldırmadık buna. Şimdi çok memnunuz. Hoca efendiye göre cehennemdeyiz. Bazı imansızlara göre çürümüş bir cesediz. Ve siz burada toplanmış akıllı nakkaşlar cemaatine göre ise bir resimiz ve resim olduğumuz için ne güzel sanki canlıymış gibi karşınızdayız. Çünkü malum Hoca Efendi ile karşılaşmamızdan sonra Konya'dan Sivas'a doğru 3 konak, 8 köy dilene dilene yürüdükten sonra bir gece öyle bir soğuk ve kar bastırdı ki biz iki aptal birbirimize sarılıp uyuyakalıp donup öldük. Ölmeden önce rüyamda resmedildiğimi ve resmimin binlerce yıl yaşadıktan sonra cennete gittiğini gördüm. 51. Üstad Osman, ben. Buhara'da ta Abdullah Han zamanından kalma bir hikaye vardır. Anlatırlar. Çok kuşkucu bir hükümdar olan Özbek Han'ı bir resme birden fazla nakkaşın kaleminin değmesine itiraz etmezmiş de nakkaşlarının birbirlerinin sayfalarına bakıp karşılıklı birbirlerini taklit etmelerini hiç sevmezmiş. Çünkü çizgiyle bir suç işlendiği zaman birbirlerini pervasızca taklit eden nakkaşlar arasında suçluyu bulmak imkansızlaşırmış. Daha önemlisi birbirlerinden aşıran nakkaşlar bir süre sonra kendilerini zorlayıp karanlığın içinde Allah'ın anılarını aramaktansa yanı başındakilerin omuzu üzerinden bakıp gördüklerini tembellikle yeniden çizerlermiş. Bu yüzden savaşlardan ve zalim şahlardan kaçıp kendisine sığınan biri güneyden, Şiraz'dan, öteki doğudan, Semerkant'tan iki büyük ustayı Özbek Han'ı sevinçle karşılamış. Ama bu iki namlu hünerbaza birbirlerinin resimlerine bakmayı yasaklayıp onlara sarayının birbirinden en uzak iki köşesinde birer küçük nakış odası vermiş. Böylece bu iki büyük usta tam 37 yıl 4 ay Abdullah Han'dan birbirlerinin hiç göremedikleri sayfalarının ne kadar harika olduğunu, hangi hususlarda birbirlerinden ayrılıp ne bakımlardan birbirlerine tuhaf bir şekilde benzediklerini efsane dinler gibi dinlemişler ve birbirlerinin resimlerini öylesiye merak etmişler. Özbek Han'ı kaplumbağa gibi uzun bir ömür sürüp öldükten sonra iki ihtiyar nakkaş birbirlerinin resimlerini görmek için birbirlerinin odalarına koşmuşlar. Daha sonra bir minderin iki köşesine kucaklarında birbirlerinin kitapları birlikte oturup Abdullah Han'ın efsanelerinden tanıdıkları birbirlerinin resimlerine bakarlarken ikisi de hayal kırıklığına uğramışlar. Çünkü baktıkları resimler onlara Han'dan hikayelerini dinledikleri resimler gibi efsanevi değil, son yıllarda gördükleri bütün resimler gibi özelliksiz, ışıksız ve bulanık gözükmüş. İki büyük üstad bu bulanıklığın nedeninin çeken körlükleri olduğunu kısa bir süre sonra ikisi de bütünüyle körleştikten sonra bile anlayamamışlardı. Bütün hayatları boyunca aldatıldıklarına hükmedip düşlerin resimlerden daha güzel olduğuna inanarak ölmüşler. Gece yarısı hazinenin soğuk odasında 40 yıldır hayalini kurduğum kitapların sayfalarını soğuktan buz kesmiş parmaklarımla çevirip seyrederken bu zalim Buhara hikayesinin kahramanlarından çok daha mutluydum. Bütün ömrüm boyunca efsanelerini işittiğim kimi kitapları kör olup ölmeden önce elime almak öylesine heyecanlandırıyordu ki beni, bazen çevirdiğim sayfalardan birinin işittiğim efsanesinden de harika olduğunu görünce "Şükür, şükür, şükür Allah'ım," diye mırıldanıyordum. Mesela 80 yıl önce Şah İsmail nehri geçip Herat ve bütün Horasan'ı Özbeklerden kılıç zoruyla yeri alıp kardeşi Sam Mirza'yı Herat valisi olarak bırakınca kardeşi bu mutluluğu kutlamak için bir kitap hazırlatmış. Ve Emir Hüsrev'in Delhi Sarayı'nda tanık olduğu benzer bir efsaneyi anlatır, Yıldızların Buluşması adlı kitabını yeniden yazdırıp resimletmişti. Bu kitaptaki bir resim, efsanelerden işittiğim gibi bir nehir kenarında buluşup zaferlerini ve buluşmalarını kutlayan iki hükümdarı gösteriyordu. Ve iki hükümdarın yüzü hem kitabın hikaye ettiği Delhi Sultanı Keykubat ile babası Bengal hükümdarı Buğra Han'a hem de kitaba vesile olan Şah İsmail ile kardeşi Sam Mirza'ya benziyordu. Hangi hikayeyi aklımda tutup resme bakarsam sultan çadırında o hikayenin kahramanlarının yüzlerinin belirdiğine iyice emin olunca Allah'ıma bu mucize sayfayı bana görme fırsatını verdiği için şükrettim. Yine aynı efsane zamanının büyük üstadlarından Şeyh Muhammed'in yaptığı bir resimde padişahına duyduğu hayranlık ve sevgi aşk mertebesine ulaşmış bir fakir kul, sultanı cevgan oynarken belki top bana doğru gelir de yerden kapar ona veririm umuduyla sabırla uzun uzun beklerken gerçekten top kendisine yaklaşınca yerden onu alıp padişahına verirken resmedilmişti. Binlerce kere işittiğim gibi bir yüce hakana, bir ulu padişaha, fakir bir kulun ya da bir büyük üstada genç ve güzel çırağın duyacağı haklı aşk, hayranlık ve teslimiyet, kulun topu tutan parmaklarının uzanışından, padişahın yüzüne bakmaya bir türlü cesaret edemeyişine kadar öyle bir incelik ve derin bir anlayışla resmedilmişti ki, insan bu sayfaya bakarken benim de derinden hissettiğim gibi alemde en büyük mutluluğun genç, güzel ve anlayışlı çıraklara ustalık etmek kadar bir büyük ustaya kulluğa varan bir teslimiyetle çıraklık etmek olduğunu anlıyor, bu haktan nasibini alamayanlar için kederleniyordum.